Ayrım 48, Sarı Kamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 444. Ağırlıkların fazla, tüfeklerin, gereçlerin geriye gönderilmesi emri Albay Arif'e, baytına ulaştığında saat öğleden sonra 2'yi geçiyordu. Emir çok geç kalmıştı. Rus piyadeleri 100 metreye dek sokulmuşlar, makineli tüfekleri aralıksız taramaya başlamışlardı. Rusların yakından açtıkları ateş kimseye göz açtırmıyor, buzlu toprağa yapışan savaşçılar başlarını kaldıramıyorlardı. Albay Arif gerilerinin sarılmakta olduğunu görünce tümeninin belgelerini, yazılı emirleri yakmaya koyuldu. Acı sonun iyice yaklaştığı belli olmuştu. Ruslar kuşatmayı bütünleyince her yönden ilerlemeye başladılar. Bozuk bir Türkçe ile bağırıyorlardı. ''Teslim, teslim!'' Her yandan üzerlerine çevrili namluları gören savaşçılar çaresiz tüfeklerini atıp ayağa kalkıyorlardı. Rus askerleri teker teker erleri, subayları tutuyor, kaçmaya kalkışanların önlerine parmağı tetiğe basmaya hazır bir başkası dikiliyordu.
''Stoy, stoy!''
Dipnot Rusça ''Dur, dur!'' 3-5 dakika içinde tüm 29. tümen tutsak olmuştu. 29 subay ve 34 er olmak üzere toplam 53 savaşçı. 2 hafta önce 12 bin aşan mevcutla yola çıkan tümenin yeryüzünden silindiği günkü mevcudu yalnızca 53 kişiydi. Bu arada bir Rus çavuşu başına paçavralar sarılmış Türk erine soruyordu.
''Başlık papaka!''
Dipnot Rusça ''Başlığın yok mu, kürk kalpağın yok mu?'' anlamında. Paçavralar altında kan lekelerini görünce
''Çito eto boylt plokia delo, ochen plokaya delo'' deyip ayrıldı.
Dipnot ''Bu ne, acıyor mu? Pis iş, çok pis iş.'' Biraz sonra elinde bir kürk kalpakla döndü, başı sarılı ere uzattı.
''Proşe bratsi.''
Dipnot ''Lütfen giy kardeşim'' anlamında. Albay Arif'i tutsak alan Rus subayı değişik bir Türkçe ile konuşuyordu. Kendisinin Türkistanlı olduğunu söyledikten sonra ekledi.
''Özüm Türk.''
Enver Paşa'nın Kafkasya'dan sonraki hedefiydi Türkistan. Bütün dünya Türklerini bir bayrak altında toplayacaktı. Oralara yaklaşınca Türkmen, Kırgız, Özbek hep birlikte ayaklanacaklardı. ''Özüm Türk'' sözü beyninde yankılanıyordu Albay Arif'in. Bir Türk'e tutsak olmak ağırına gitmişti. Süngüler arasında yürürken dalgındı. Bu sırada bir Rus erinin tutsak kafilesine saldırdığı görüldü. Üst rütbeli Türk subaylarının üstüne atılmış itekleyip duruyordu. Türkistanlı subay tabancasını çekerek erin üstüne yürüdü. Avazı çıktığı kadar bağırdı.
''Ne tolkoy, çortibya vojmi, ne tolkoy durak!''
Dipnot Rusça ''İtme şeytan çarpsın seni, itme aptal!'' Rus eri pabucun pahalı olduğunu görünce tartakladığı tutsağı bıraktı, süklüm püklüm uzaklaştı. Türkistanlı subay özür diler gibi açıklamak gereği duydu.
''Hay Nermeni, hardan bilayım hırlı durmaz.''
Dipnot, ''Türkistan Türkçesi hain Ermeni'nin uslu durmayacağını nereden bilebilirdim?'' anlamında. Rus ordusundaki Ermeni'nin davranışı Türkistanlı Türk'ün kanına dokunmuştu anlaşılan. Bugünkü İstanbul gazetelerinde yayımlanan resmi bildiri zaferlere yenilerini eklemekten geri kalmıyordu. Genel karargâhtan bildirilmiştir. Kafkasya'daki ordumuz komutanlığından bugün gelen bilgilere göre birliklerimiz zaferle dolu ilerleyişini sürdürmektedir. Ordumuzdan bir bölüm kuvvet Sarıkamış'a dek ilerleyerek buradaki çetin çarpışmalarda kesin başarı kazanmıştır. 25 Aralık'tan bu yana birliklerimiz Ruslardan 2000'i aşan tutsak alarak 8 top, 13 makineli tüfek, birçok silah, çok miktarda cephane ve her türlü savaş malzemesi ele geçirmiştir. Ayrıca bol miktarda yiyecek ele geçirmiştir. Sarıkamış ile Kars arasında 2 dolu askeri tren ele geçirilmiş ve Sarıkamış-Kars demiryolu birkaç yerinden havaya uçurulmuştur. Daha kuzeydeki birliklerimiz yeni başarılarıyla dikkat çekmektedir. Tavskert'ten Rus toprakları içine girerek ilerleyen bir kolumuz bir Rus taburunu bir boğazda etkili ateş altına almıştır. Düşman taburu 200 ölü ve 400 yaralı vermiş ve geri kalanı darmadağını kaçmıştır. Yüzbaşı Vaşa Kitze 9. Kolordu karargahını geçici tutsak toplama merkezi yapmıştı. Tutsak alınan 17. 28. ve 29. tümen subay ve erlerini burada topluyordu. Her geçen dakika tuttuğu liste kabarıyordu. Üst rütbeliler arasına 3 tümen komutanı da katılmıştı. Tutsakların toparlanması 2 saate yakın bir zaman aldı. Sonunda liste kesinleşti. 108 subay, 80 er, toplam 188 savaşçı. 9. Kolordu'nun 36.784 savaşçısından 2 hafta sonunda kala kala 188 savaşçı kalmıştı geride. %100'e yakın yitikle sonuçlanan bir felaket. Yüzbaşı Vaşakitze incelik gösterdi ve üst rütbeli Türk subaylarının atlarına binmesine izin verdi. Önde atlı subaylar, arkada küçük rütbeli subaylar ve erlerden oluşan tutsak kafilesi, süngülü Rus askerlerinin arasında Sarıkamış'a doğru yürüyüşe başladı. Biraz geriden de Rus süvarileri geliyordu. Yürüyüş kolu açık bir sırt üstünde ilerlerken aniden Sarıkamış'taki Rus topçularının ateşine uğradı. Yüzbaşı Vaşa Kitze çılgına döndü. Değerli tutsakları ölebilir, kişisel zaferi gölgelenebilirdi. Hemen flamalarla ateşkes işareti verilmesini emretti. Rus erleri ellerindeki küçük flamaları sallayarak ateş kestirdi. Düşen mermiler kimseye zarar vermeden yanlışlık düzeltildi. Kafile yeniden yola koyuldu. Sarıkamış'a yaklaşıldıkça daha büyük tehlikelerle karşılaştı Yüzbaşı Vaşa Kitze. Türk tutsakların gelmekte olduğunu öğrenen Derbenski alayının üst rütbeli subayları yola çıkıyorlar, yüzbaşının elinden tutsakları almaya çalışıyorlardı. İhsan Paşa ile tümen komutanlarını gözlerine kestirmişlerdi. Onları alıp General Przewalski'ye ve General Bergman'a götürmek, zaferden kendilerine pay çıkarmak istiyorlardı. Yüzbaşı Vaşa Kitze avını kaptırmamak için çeşitli yollara başvurdu, direndi ve sonunda başardı. General Przewalski otomobille Sarıkamış tren istasyonuna gelmişti. Tutsakları orada karşıladı. 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Şerif Köprülü, 17. Tümen Komutanı Binbaşı Tahir, 28. Tümen Komutanı Albay Ethem ile 29. Tümen Komutanı Albay Arif'i konağına davet etti. Öteki subaylar ile erler doğruca Sarıkamış'ın taş kışlalarına götürüldüler. 9. Kolordu'nun son 188 savaşçısı için 5 yıl 8 ay 13 gün sürecek acılı tutsaklık dönemi başlamıştı. Sarıkamış'ta başlayan 2078 gündüz ve gecelik tutsaklık günleri Sibirya'nın soğuk kamplarında sürdürülecekti. Ve Sarıkamış soğuğunun yılgınlarını daha dondurucu yıllar bekliyordu. Soğuktan yana açılmıştı nasipleri. Şu var ki Sibirya soğuğu kalın kütüklerden yapılı tutsak kamplarının çatı altından geçecek, açlık çekilmeyecekti. General Przewalski tutsaklarına bir ev sahibi gibi davrandı konağında. Hatırlarını sordu, sağlık durumlarıyla ilgilendi. Bu arada sezdirmemeye çalışarak sohbet havası içinde tutsakların ilk sorgulamalarını da yapmış oldu. Daha sonra Yüzbaşı Vaşa Kitze üst düzeydeki tutsakları General Bergman'a götürdü. Aynı tanışma, hatır sorma, sigara ve çay ikram etme, çaktırmadan sorgulama General Bergman'ın konağında da yinelendi. General Bergman konukseverliğini daha da ileri götürdü, tutsaklarını akşam yemeğine davet etti. Yüzbaşı Vaşa Kitze tutsakları kalacakları kışla odalarına götürürken General Bergman Tiflis'teki Kafkas Ordusu Komutanı ve Kafkasya Genel Valisi Kont Vorontsov Daşkov'a müjdeli telgrafı çekti. Komutam altında bulunan bütün subaylar ve erler adına kazanılan büyük ve şanlı zaferden dolayı soylu kişiliğinizi kutlamaktan son derece mutluluk duyuyorum. Bugün 4 Ocak öğleden sonra saat 5'te kesinlikle anlaşılmıştır ki Sarıkamış kesiminde operasyonlar yapan 9. ve 10. Türk Kolorduları tam bir yenilgiye uğratılmışlardır. 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ile 17. 28. ve 29. Tümen Komutanları, 2 Tümen Komutan Vekili Kurmayları ile birlikte 108 subay ve 1000'den fazla er tutsak alınmıştır. Birçok top makineli tüfek, cephane, katır ve gereç elimize geçmiş fakat bunların miktarı henüz saptanamamıştır. Türklerin sağ kanatlarını oluşturan 9. kolordu izi ve artığı kalmamak üzere toptan yok edilmiştir. 10. Türk kol ordusunun bir bölümü hala Eşek Meydan üstünden kurtulmaya çalışmakta ise de bunların geri çekilme yolunu kesmek için süvari birlikleri gönderildiği gibi ayrıca 3. Avcı Tugayı ve Gunipski alayı tarafından izlenmektedir. General Bergman. Enver Paşa ve yanındakiler Bardız'a varınca 32. Tümen Komutanı Albay Abdülkerim karşıladı onları. Tümen burayı yeniden işgal etmişti. Rusların Bardız'ı ikinci plana attıkları, dikkatlerini Sarıkamış önlerinde başlattıkları, kuşatmaya çevirdikleri anlaşılıyordu. Kızıl Kilise yönünden gelen Subay Keşif Kolu da Kızıl Kilise'de düşman bulunmadığını bildirdi. Durumu Hafız Hakkı Paşa'ya bildirmek için bir atlı subay yola çıkarıldı. Subay gerideki Rus hatlarını yaramayıp geri dönmek zorunda kalacaktı. Enver Paşa yanındaki Alman subayları bir köy evinde dinlendiler, ısındılar. Albay Abdülkerim'in bulup buluşturduğu yiyeceklerle karınlarını doyurdular. Sonra atlarına binerek yola koyuldular. Geç saatlerde Norşin'e vardılar. Enver Paşa'nın Norşin'de hele ölüm tehlikesi atlattıktan sonra ayaklarının yere değmesi, hayal bulutlarında uçmaktan vazgeçmesi bekleniyordu. Ne gezer? Tuttu yine gönlünden geçenlere dayanarak Rusların geri çekildiğine karar verdi. Kafasının içinde kurup oluşturduğu buluşuna dayanarak Galip Paşa'ya şu emri gönderdi. 11. Kolordu Komutanlığı'na, Norşin'den 4-1-1915. 9. ve 10. kol ordular Sarıkamış'ın kuzeybatısında cepheleri doğuya doğru olmak üzere kuvvetli bir düşmanla savaşmaktadır. 32. Tümen Yeniköy'ün 6 kilometre kuzeyindeki yayladadır ve karşısında düşman birlikleri bulunmaktadır. Tümen düşmana saldırmaya hazırlanıyor. Ordu karargahı bu geceyi Norşin'de geçirecektir. Düşmanın Kars'a doğru çekildiği anlaşılmaktadır. Şiddetle ilerleyiniz ve 32. Tümen'le bağlantı kurunuz. Durumunuz ve süvari tümeni hakkında acele orduya bilgi veriniz. Başkomutan Vekili Enver. Enver Paşa'nın düşlere dayalı emirlerine alışık olan Galip Paşa bu emri alınca acı acı gülümseyecekti. Sarıkamış önlerindeki birliklerin kuvvetli düşmanla savaştığı, 32. Tümen'in karşısında düşman bulunduğu belirtildiğine göre oralardaki Ruslar duruyor demekti. Kala kala kendi kol ordusu önündeki Rus birlikleri kalıyordu geriye. Onlar Kars'a doğru çekiliyor olmalıydılar. Böyle bir şey yoktu. Rusların geri çekilmeye zorlanması bir yana, 10 gündür saldıra saldıra eriyen kol ordusunun elindeki mevzileri bile koruması giderek zorlaşıyordu. Enver Paşa'nın emrinin öteki bölümleri geleceğin tarih araştırıcılarının, kurmaylık öğrenimi yapan subayların tüylerini diken diken edecek saçmalıklarla doluydu. Enver Paşa'nın gerçeklere 180 derece zıt uydurmaları, buluşları, olan ya da olması gerekenler değil de gönlünden doğanlar yer alıyordu emirde. Hiçbir rapora, hiçbir gözetlemeye, hiçbir belirtiye dayanmayan bir emirdi bu. 9. ve 10. kol ordular Sarıkamış'ın kuzeybatısında cepheleri doğuya doğru olmak üzere kuvvetli bir düşmanla çarpışmaktadır diyordu. Enver Paşa Sarıkamış önlerinden kaçıp giderken ortada tutulacak cephe kalmadığını ve Rusların kuşatmayı bütünlemek üzere olduğunu gördüğü halde göz göre göre yalan söylüyordu. Yüzüstü bıraktığı savaşçıların kendilerini kuşatan çok üstün Rus kuvvetleriyle çarpışacak durumda olmadıklarını da biliyordu kuşkusuz. Bu emri verdiği saatten çok önce 9. kolordu diye andığı 3-5 kişi Ruslara tutsak düşmüş ve kolordu yeryüzünden silinmişti. 10. kolordu ise bir avuç savaşçısıyla bu gece geri çekilecekti. Hafız Hakkı Paşa kurşun sağanağı altından dolu dizgin sıyrılmış, şansının yardımıyla yara bere almadan 10. kolordu karargahına varmıştı. Daha sonra Divnik'in Rusların eline geçtiğini, 9. kolordunun tutsak olduğunu öğrenince her şeyin bittiğini iyice anlamıştı. Sol kanat ordusu adı altında elde kalan savaşçıları ve topları kurtarmak için geri çekilme emri verdi. 10. kolordu ordunun öteki bölümleriyle birleşmek üzere Çermik yönüne aşağıdaki gibi yürüyüşe geçecektir. 30. tümen ile Hilmi Bey müfrezesi toplu olarak Şemseddin Bey komutasında bulunacaktır. 31. tümen bütün kuvvetiyle saat 21'de mevzilerinden hareket ederek Çatak Deresi boyunca süvari teğmeni Nihat'ın göstereceği yoldan Çermik'e yürüyecek. Bu hareketi örtmek için toplar mevziden çekilmeden önce birer ikişer mermi atacaklar, topluluğa ve disipline son derece uyulacak, düşmana top ve gereç bırakan komutanlar kurşuna dizilecektir. Çatak Deresi'ni Divnik yönüne karşı örtmek ve elde bulundurmak için Yüzbaşı Nuri komutasında bırakılan tabur, tümenin sonu alındıktan sonra yürüyüş kolunun sonuna katılacaktır. Sahra topları için Çatak Deresi'ne inen bir yol aranarak topların dereye indirilmesine çalışılacak, eğer bu yapılamazsa taşınabilir bölümleri alınarak toplar tahrip edilecektir. General Bergman değerli tutsaklarını ağırlamak için iyi hazırlanmıştı doğrusu. Büyük yemek masasının özenle hazırlanışı, yiyeceklerin çeşitliliği ve bol içki ziyafet havası veriyordu akşam yemeğine. General Bergman, General Przewalski, Albay Lastochkin ve öteki Rus subayları beyaz tören üniformalarını giymişlerdi. Şık ve alımlıydılar. Tutsakların üstleri başları deyim yerindeyse dökülüyordu. Başta İhsan Paşa Türk subaylarının üniformalarını görenler dikildiği günden bu yana hiç ütülenmediğini sanırlardı. Kollar paçalar kırışamayacak kadar biçimini yitirmiş borulaşmıştı. Yemeğe gelmeden önce hepsinin üniformalarına çeki düzen vermek istedikleri, lekeleri çıkartmaya çalıştıkları ilk bakışta belli oluyordu. Islak bezle silinen lekelerin çevresi biraz ağarmış, üniformanın genel rengi içinde açık renkte şekiller belirmişti. General Bergman konuklarına candan davranıyordu. Masa türlü yiyeceklerle ve içkilerle donatılmıştı. Özellikle Rusların ulusal içkisi vodka çeşidi fazlaydı. İrili ufaklı üstüne değişik etiketler yapıştırılmış bir sürü şişe. Ruslar vodkasız yapamazlardı. General Bergman, Rus ordusundaki Müslüman askerlerin günaha girmemek için vodka içmediklerini ve içlerini ısıtmak amacıyla verilen günlük paylarını arkadaşlarına devrettiklerini bildiğinden içki ikram ederken fazla üstelemedi. Ama yiyecekler konusunda ısrarlıydı. Alınan tutsaklardan Türk savaşçılarının günlerdir aç olduğunu, açlıktan ölenlerin bulunduğunu duymuştu. Konuklarının iyice karınlarını doyurmalarını istiyordu. Tutsaklar tedirgindiler. Rusların zenginliklerini ve güçlerini göstermek istedikleri düşüncesine kapılıyorlar. Masaya bir sergi gözüyle bakıyorlardı. Ayrıca aç olduklarını belli etmeme çabasındaydılar. Ağırlarına gidiyordu aç görünmek. Küçük lokmalarla yavaş yavaş isteksiz yiyişlerinin bir başka nedeni daha vardı. Sindirememe korkusu. Çoğunun Balkan Savaşı'nda acı deneyimleri olmuştu. Uzun süre aç kalan askerlerin buldukları yiyeceğe gözleri dönmüşçesine saldırdıklarını, aşırı yediklerini fark etmeden habire atıştırdıklarını, sonunda sindirim sıkıntısıyla kıvrandıklarını görmüşlerdi. Bazen öyle olmuştu ki kusturmak bile işe yaramamış, askerler mide ve bağırsaklarının verdiği dayanılmaz acıdan bar bar bağırmışlardı. Bu arada ender de olsa ölenler olmuştu. Savaştan önce uzun süre Erzurum'da Rus konsolosu olarak görev yapan General Przewalski ise eski bir dost gibi davranıyordu. Türkleri iyi tanıyordu. Tutsak olduklarını hissettirmemeye özen gösteriyordu. Söz arasında savaş hakkındaki görüşlerini aynı dostça hava içinde belirtti. Sarıkamış kuşatma planınız ustalıkla ve gözü peklikle hazırlanmış. Ancak planı hazırlayanlar bu bölgedeki kışın tehlike ve etkilerinden habersiz görünüyorlar. Bu yüzden çok atak davrandılar. Başta İhsan Paşa olmak üzere tutsakların savaşın tartışmasına girmek istemedikleri seziliyordu. Rus Kafkas ordusu Kurmay Başkanı Albay Lastochkin konuyu değiştirmek için ''Buyurunuz, şunlardan da alınız'' dedi. Sonra gülümseyerek ekledi. ''Yukarıdaki ormanda lokanta yoktu ya.''
48. ayrımın sonu. Sayfa 451.